Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, programı takip eden arkadaşlarımız yakinen biliyorlar ki, şirkin sebepleri üzerinde değerlendirmeler yapmıştık. Şirkin sebeplerini işlemeye devam edeceğim inşallah. O sebepler kurutulmuş olsa, insanlarımız şirke kolaylıkla gitmeyecek, belki şirkin önünde büyük engeller olacak. Ama bu sebepler çok yaygın bir şekilde çevremizde olduğundan, insanların şirkten kendilerini uzaklaştırması, aşırı efor göstermesi, imanlarını ispat edecek aşırı bedel ödenecek zahmetlere göğüs gerilmesi gerektirdiğinden, kolaylıkla şirke kucak açan, gönül ve zihin yönüyle şirke bulaşan çokça insanlara rastlayabiliyoruz. O yüzden şirkin sebeplerini iyi irdelemek, o sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmak, o sebeplerden uzaklaşmak, hepimizin cenneti hak etmek ve dünyada da Allah'ın yardımına muhatap olmaya liyakat kesbetmek açısından çok mu çok önemlidir. Şirkin önemli sebeplerinden birisi de, Allah'ın dinini reddedip kendilerine kulluğa çağıran tağutların varlığıdır. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeyen, Allah'ın indirdiği hükümlere alternatif olarak başka hükümlerle insanları yönetenlerin varlığı, şirkin başlı başına sebeplerinden bir tanesidir. İnsanları kendilerine kul olmaya çağıran bir takım tağutların bulunması, şirke zemin hazırlar. Bunlar kendi heveslerine göre yasaklama ve serbestlikler getirir. Yani İslami tabirle helal ve haramlar icat ederler Allah'a rağmen. Hatta bunları uygulamaya çalışır. Bu tağutlar bu hakları kendilerinde görerek Rab ve ilah olduklarını sanki iddia etmiş olurlar. Rablik veya ilahlık iddiası ille sözle söylenmesi gereken bir iddia olmaz. Bu davranış biçimiyle de Allah'a ait bazı yetkileri kullanmaya kalkmak, Allah'a ait bazı özelliklere sahip olduğunu düşünmek ve bu düşüncesini uygulamayla halka da dayatmak şeklinde ortaya çıkabilir. Tarihteki bazı ilah taslakları dilleriyle de tanrılıklarını iddia etmiş ama niceleri dilleriyle Firavun gibi, Nemrut gibi bunu söylemek yerine davranış biçimiyle kendilerini ilah, tanrı, Rab yerine koyduklarını gösterecek uygulamalara gitmişlerdir. Araf suresinin 54. ayetinde Cenab-ı Hak "Ela lehul halku vel emr" buyurur. Yani dikkat edin, yaratmak da yönetmek de ona aittir. Allah'ın hakkıdır buyurulur. Evet, madem ki diğer yönetme durumunda kendi kafalarından kanun ve hüküm koyma iddiasında bulunanlar, İnsanları, eşyayı yaratma durumunda değillerdir, yaratıcı değillerdir. Dolayısıyla yaratmayan, yaratılanın tüm özelliklerini, ihtiyaçlarını nasıl karşılar? Karşılamak bir tarafa, tüm ihtiyaçlarını anlaması, bilmesi bile mümkün değildir. O yüzden Mülk suresinde, "Ela ya'lemu men halak" buyurulur. Dikkat edin, hiç yaratan bilmez mi? Yaratan elbette her şeyi herkesten çok daha fazla bütün iç yüzüyle bilir. O yaratmıştır, o yoktan var etmiştir. O yaratılanın neye ihtiyaç duyduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu en ince teferruata kadar ancak o yaratan bilir. O yüzden yaratanındır yaratılana hükümler koymak, kanunlar koymak, nasıl yönetileceğini dair delillerle emir ve yasaklar vaz etmek ancak yaratıcının hakkıdır. Diğerleri kendileri gibi bir yaratığa dayatma hakkına, kendilerine benzetme hakkına, kendileri gibi şekil verme, dolayısıyla onları yönlendirme hakkına sahip değildir. İşte bir başkasının şekillenmesi, yönlenmesi, dolayısıyla inşa edilmesi, tümüyle eğitilmesi, emir ve yasaklarla değişik şekilde kendilerine çeki düzen verilmesi bir tanrılık iddiası, bir ilahlık, bir rablik iddiasını ister istemez ortaya koyar. Kimsenin kimseyi değişik bir şekilde inşa etmeye, onu farklılaştırmaya, kendi istediği ölçüler içerisinde ona yön vermeye hakkı ve selahiyeti yoktur. Böyle bir hakkı kendinde gören, Rablik ve ilahlığı kendinde görmüştür. İnsanlara emirler ve yasaklar verebileceğim, onları tümüyle kendi isteğim, ilkelerim veya falanın isteği ilkeleri doğrultusunda ona yön vereceğim diye dayatmalarda bulunabilen insanlar, Kur'an'ın içerdiği özellik ile ifade ettiğimizde tanrılık ve Rablik iddia etmiş olmaktadırlar. Bakara suresi 216. ayette "Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun" buyrulur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Dolayısıyla insanoğlunun bilgisi çok mu çok sınırlıdır, cüz'idir. Yanlışa, yanılmaya, hataya müsait ve muhtemeldir. Allah'tır her şeyi en iyi, en doğru, en yanılmaz şekilde bilen, ilmi geçmişe de geleceğe de kuşatan, ilminin kuşatmadığı hiçbir alan bulunmayan, insanın içinden geçeni de bilen, insanın bile kendi kendini tanıması çok sınırlıdır. Kendimizi bile yeterince tanımamız mümkün değildir. Bazı olaylarla kendimizin ne kadar dayanıklı olduğunu, ne kadar gücümüzün bulunduğunu, ne kadar kabiliyetlerimizin olduğunu bazı olaylarla ancak kendimiz bile farkına varıyoruz. Ya da kendimizi yeterince tanımadığımızı görmüş oluyoruz. Allah'ı hakkıyla bilen insan kendisini hakkın prensipleriyle, onun yardımıyla bilmeye çalışır. Allah'ı bilmeyen kendini hiç mi hiç bilemez. Allah'ı bilmeyen haddini de bilemez, sınırını da bilemez. Kabiliyetlerini, özelliklerini de yeterince doğru bir şekilde değerlendiremez. Hadis şeklinde söylenilen uydurma bir lafız vardır. Kesinlikle hadis değildir. Kim nefsini bilirse o Rabbini bilir diye. Bunun tersi doğrudur. Bu şekilde bir hadis de değildir, doğru da değildir. Kendisini bilen bir kimsenin Rabbini bilmesi doğru olmuş olsa, doktorların, biyologların, anatomi uzmanlarının, insanın vücudunu, psikolojisini, diğer özelliklerini daha iyi bilen, tıp alanında veya diğer bilimsel çalışmalar yapanların Allah'ı en iyi bilen alimler olması, rehberler, önderler, takva sahibi, salih insanlar olması gerekiyordu. Ama tersi geçerlidir. Kim Rabbini doğru biliyorsa, Allah'ı hakkıyla, Allah'ın öğrettiği Kur'an'ından yola çıkarak tanıyorsa, kendini de tanımıştır, kendini de bilmiştir. Allah'ın tanıttığı özellikler içerisinde insan sınıfını da, diğer varlıkları da ve o varlıkların ve insanın içinden bir parça olarak kendisini de Allah'la ilişkisi yönüyle, kendi içindeki kendine karşı görevleri yönüyle, diğer insanlara ve diğer varlıklara karşı görevleri yönüyle ve yaratıklar içerisindeki bir diğer kullardan bir kul olma vasıflarıyla kendisini Allah'ı tanıdığı nispette tanımış olacak, Allah'ı tanıyan, Rabbini tanıyan kendini de, haddini de bilmiş olacaktır. Ama tüm insanları hakkıyla bilmesi, hatta kendini bile hakkıyla bilmesi mümkün değildir. İnsanı da insandan çok daha insana yakın olan, şah damarından daha yakın olan, onun yaratıcısı en iyi özellikleriyle bilmektedir. Biz geleceğimizi hiç bilmediğimiz, geçmişimizi de tümüyle bilemediğimiz, kalbimizden geçenlere bile hakim olamadığımız durumda Allah hem kalbimizden geçenleri bilir, hem kalplerimize yön verme özelliğine, gücüne sahiptir, hem en ince teferruatına kadar geçmişimizi de, geleceğimizi, kaderimizi de, ahiretimizi de her şeyiyle en iyi bilmektedir. İşte bu en iyi bilen Rabbimiz bizim nasıl yönetileceğimizi de, nelerden mutluluk ve huzur duyacağımızı da, insanların nelere nasıl ihtiyaçları olduğunu da en iyi bildiğinden, yeme içmeden tutun da insanlar arası ilişkilere kadar varan, sosyal düzenlemelere kadar varan emir ve yasaklarla insanların yardımına kendisini görevli kabul etmiş, kullarına yardım etmeyi kendi üzerine yazmış, rahmetiyle muamele ederek nasıl yönetilmemiz gerektiğini, nasıl emir ve yasaklara uymamız gerektiğini kitabında uzun uzun izah etmiş. Dolayısıyla Rabliğin, ilahlığın özelliği olarak neleri nasıl belirlememiz, nelerle nasıl hükmetmemiz gerektiğini, yönetim usullerimizi en ince teferruatına kadar vaz etmiştir. Tuvalete nasıl gidileceğini belirleyen bir dinin nasıl yönetilmemiz gerektiğini belirlememesinin tabii ki mümkün olmadığını düşünebiliriz. Sadece Allah, bütün mahlukatın Rabbi ve ilahı olması ve her şeyi kuşatan ilmi ile şu helal, bu haramdır, şu güzel, bu çirkindir, bu mubahtır, bu yasaktır deme hakkına sahiptir. Bu dini tabirlerin dışında da bunu yaparsanız doğru yapmış olursunuz, bunu yapmaya hakkınız yoktur, şöyle bir davranış sergilemeniz lazım, İnsanlarla ilişkilerinizde böyle yapmanız lazım, sosyal meselelerinizi, ekonomik meselelerinizi, siyasi meselelerinizi şu şekilde halletmeniz lazım deme hakkına sahip olan yaratıcıdır, Rab'dır, tek ilahtır. Herhangi bir insan kendisine helal, haram, serbestlik ve yasak koyma, hükmetme, egemenlik hakkı tanıma durumunda olmaz. Eğer olursa Allah'a ortak olma iddiasında, şirk koşma iddiasında bulunmuş olur. Kim de o şirk koşan, tağuti özelliklere sahip olan, kendinde hükmetme, emretme, yasak koyma, egemenlik hakkını görme durumunu iddia eden insanlara uyarsa, onu Allah'a ortak koşmuş veya Allah'ın dışında ona kulluk etmiş kabul edilir. İşte şirk burada devreye girer. Tarihte peygamberlerin karşısına hep tağutlar dikilmiştir. Güçlerini ise bu tağutlar kendilerinden almış, kendileri çok güçlü olduğu için peygamberlerin karşısına çıkma gücünü bulmuş değiller, güçlerini köle edindikleri, kul edindikleri zayıflardan almışlardı. Peygamberler, ya kavmi ibudullaha ma leküm min ilahin gayru. Ey kavmim, ey topluluk, sadece Allah'a kulluk yapın, ona ibadet edin, sizin ondan başka bir ilahınız, tanrınız, mabudunuz, Rabbiniz yoktur mesajını verirlerken, mevcut güçlerin saltanatını reddetmeye ve helal haram koymaya yetkisinin yalnız Allah'a ait olduğunu kabule çalışıyorlardı. Dolayısıyla insanların yönlenmesini, yönetilmesini düzenleme hakkının ancak Allah'a ait olduğunu bildiriyorlar. Ona kulluğa davet ediyorlar. Onun dışında hiçbir ilah, hiçbir tanrı olmadığını, insanları çekip çevirme, onlara emir ve yasaklar koyup mutlak bir egemenlik hakkını başka insanlarda olmadığını ısrarla topluma kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Bir tarafta tağutların varlığı, öbür yanda onlara boyun eğen güçsüzler. Bir taraf şirki emrediyor, diğer tarafta korku ile, pasiflik bir tavırla, edilgen bir özellikle kendilerinde güç görmedikleri için, kendilerini müstazaf kabul ettikleri için, aciz oldukları için, rızıklarının endişesiyle, dünyada işte ceza görecekleri, suçlu pozisyonuna düşecekleri endişesiyle, dünyevi rahatlarının gideceği endişesiyle, yani bedel ödemek istemedikleri için tağutlara itaat ediyorlardı. Dolayısıyla peygamberlerin Allah'a kulluğa ve tağutları reddetmeye çağrısını böyle zor bedel ödemek istemeyen güçsüz insanlar, tağutların da varlığıyla onların korkutması, yönlendirmesi, zihinlerini çelmesi, eğitim kurumlarında şirke dayalı eğitim vermeleri, vahyi reddedecek anlayışla onları oyalamaları gibi neticelerle Allah'a, Allah'ın peygamberine, Allah'ın mesajına, kitabına karşı çıkıyorlar. Tağutları veya kendi hevalarını ya da mevcut bazı yaklaşımları Allah'a şirk koşuyorlardı. İşte şirkin önemli sebeplerinden bir tanesi, böylesine Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeyen bir ortamın, bir düzenin mevcudiyeti ve insanları kendilerine, kendi ilkelerine, kendi elleriyle yaptıkları düzenlemelere çağıran tağutların, tağuti yönetimlerin varlığıdır. Bu varlık insanların şirk koşmasına sebep olacak ciddi unsurlardan bir tanesidir. Yine şirk sebeplerinden bir tanesi, atalarının yolunu takip etmek, alışkanlıklarını, gelenek ve adetlerini önemseyip onları terk etmek istemeyen, Kur'an'la, dinle çelişmiş olsa bile gelenek ve örflerini her şeyden üstün tutarak onlara uyan, atalarının yolunda giden ırkçı bir zihniyettir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur: "Ey Muhammed, senden önce herhangi bir kasabaya gönderdiğimiz uyarıcıya, o kasabanın şımarık varlıkları sadece, doğrusu babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerini izlemekteyiz. Onların yoluna uymaktayız" derler. Gönderilen peygamber, uyarıcı, "Eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş isem de mi bana uymazsınız?" demişti. Onlar da şöyle dediler: "Doğrusu sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz." Zuhruf suresi 23 ve 24. ayetler. Dolayısıyla onlar, müşrikler, Allah Resullerinin Allah'tan getirdikleri en doğru mesajı, doğruluğunu hiç tartışmadan, doğruluğunu bilimsel vesaire kriterlere tabi tutmadan, Allah ne emrediyor, peygamberler hangi mesajı getiriyor, kritiğe tabi tutmadan hep geleneklerini öne çıkarttılar. Atalardan neler duyduklarını, neleri miras aldıklarını önceliklediler, önemsediler ve "biz babalarımızdan bunları duymadık, babalarımızı böyle yaparken görmedik, babalarımız, büyüklerimiz bize böyle şeyler söylemediler" gerekçesiyle hak mesaja kulaklarını tıkadılar ve şirki tercih ettiler. Mümkün ki babaları, ataları çok şeyi doğru bilmeyebilirlerdi. Kendileri de baba ve ata olduklarında her şeyi en doğrusuyla bilmediklerini kendileri de biliyorlar. Dolayısıyla nasıl kendileri yanılıyorsa babalarının da yanılma ihtimalini değerlendirmeleri gerekiyordu. Ama taklitçilik, ama ataların yolunu körü körüne takip etmek, gelenekleri ve örfü kutsallaştırmak, ırkı kutsal, hata etmez, en üstün ırk kabul etmek, ayrıcalıkları düşünmek insanı şirke götürebilecek unsurlardan olabiliyor. Yine Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 170. ayetinde bu özelliği şu ifadelerle vurguluyor: "Onlara Allah'ın indirdiğine uyun, Allah'ın indirdiği hükümlere tabi olun" denilince, "Hayır, atalarımızı yapar bulduğumuz şeye uyarız" derler. Ya ataları bir şeye akıl edemeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler diye Kur'an soruyor. Dolayısıyla bu ihtimal küçük bir ihtimal değildir. Atalarının akıllarının her şeye ermesi, her şeyi dosdoğru bilmeleri ve doğru yolda olmaları bir ihtimal ise, bu ihtimalin oranı ne kadardır? Her şeyi ne kadar dosdoğru bilebilirler, dosdoğru yolu takip edebilirler ve akılları her şeye ne kadar çalışabilir? Dolayısıyla hele Allah'la mukayese edilince, Allah'ın yanılma ihtimalini hiç düşünmediğimiz, Allah'ın her şeyi bildiğini, her şeye gücü yettiğini değerlendirdiğimizde, insanları en iyi tanıyanın O olduğunu, hata etmeyen tek zatın O olduğunu bildiğimizde, ataların yolunu körü körüne takip etmek, örfü, adeti, geleneği, ırkı kutsallaştırmak, putlaştırmak herhalde akıllılık kârı değildir ve işte zaten şirk de aklını kullanmayan insanların müracaat ettiği bir yol olması hasebiyle böyle akılsız insanların şirke giden sebeplerinden bir tanesi ataların yolunu, geleneği kutsallaştırmak, o yolu ısrarla takip etmek olmaktadır. Ataların yolunu körü körüne takip etmek, geleneği yüceltmek ve ırkçılık şirkin temel sebebidir. Temel sebebi olan cehaletle de yakın alakası vardır. Cehalet taklidi gerektirir, taklidi ortaya koyar. Cahil kimseler doğru bir inanca sahip olmak için hiçbir gayret sarf etmezler. Atalarından, büyüklerinden, yaşlılardan, daha öncekilerden nasıl görmüşlerse öyle inanırlar. Çocukların büyüklerine, çocuk akıllıların kendinden daha yaşlı insanlara, kendinden önceki nesillere, körü körüne inanıp onları gözlerinde büyütme ve onları taklit etmesi gibi, atalarının ve büyüklerinin her şeyin en iyisini bildiklerini zannederler. Çocuk akıllı, cahil insanlar. Onların bellettikleri ve miras bıraktıkları örfe, adete uymayı bir görev kabul ederler. Atalardan kalma her şeyin doğru olduğuna inanma veya topluma uyma yanlışlığı insanı şirke yaklaştırır. Sevgili dinleyiciler, bu demek değildir ki ataların doğru anlayışına, doğru özelliklerine, İslam'a, Kur'an'a, vahye, akla, selim akla uyan güzel tavsiyelerine uymayalım. Onları tümüyle reddedelim. Atalarımızın tüm yaptıklarını yanlış kabul edelim. Onun yerine her şeyi sil baştan ele alarak, sıfırdan inşa etmeye çalışarak, geleneği, mirası devraldığımız olumlu, hayırlı gelişmeleri bir tarafa atalım anlamına herhalde gelmiyor bu ifadeler. Ataları kutsallaştırmak, örfü adeti yüceltmek, Kur'an'a, vahye, selim akla ters düştüğü halde ataları veya geleneği ölçü kabul etmek, onları egemen kabul etmek, onların prensiplerinin her şeye rağmen en doğru prensip olduğunu ısrarla iddia etmek, tarihi kutsallaştırmak, geleneği kutsallaştırmak ve eskiden atalarımız ne yaptıysa en doğrusunu yapmıştır anlayışına gitmek Kur'an'ın eleştirdiği bir çizgidir. Atalarımızın doğru yaptıkları kadar yanlışları da vardır, hataları da vardır. Zaten o yanlışlar, o hatalar olmasa bugün şikayet ettiğimiz ortamlar da atalarımızdan miras kalan ortamlardır. Bu şikayet ettiğimiz ortamlar olmaması gerekir idi. Dolayısıyla dine katılan yer yer hurafeler, şirk ve bid'at unsurları, akla ve ilme ters olan, Kur'an'ın nice ayetleriyle çelişkide bulunan yanlış görüşler, yanlış uygulamalar, kimden nasıl miras alınırsa alınsın, o mirası reddetmek, onu yüceltmek yerine, onun yanlışlarını doğrularından ayıklayıp, yanlışlarını bir tarafa atmak mecburiyetimiz var. Kur'an-ı Kerim, Araf suresi 173. ayetinde şöyle buyurur. Ne yapalım? Daha önce babalarımız Allah'a şirk, ortak koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onun için biz de onların izinden gittik diyen insanlar var. İşte biz de onlar gibi olmamalıyız. Belki şirk ifadesiyle ataların koştuğu şirki devam edeceğiz diyen çok açık sözlü insanlar olmayabilir ama onların şirk anlayışlarına, hurafe ve bid'atlarına, kişiyi dinden sapıtan yanlışlıklarına alet olan, ataları kutsallaştırdığı için o yanlışların farkında olmadan o yanlışları Kur'an'a rağmen savunan insanların durumu bu ayette ifade edilen duruma benzer sevgili dinleyiciler. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Ölçüyü geleneği veya ataları kutsallaştırmak şeklinde değerlendirmekten öte onların doğrularını alıp yanlışlarını atacağız. Daha doğrusu ölçü olarak geleneği veya atalarımızı değil, Allah'ın indirdiğini, vahyi, Kur'an'ı, peygamberin mesajlarını ölçü olarak alıp değerlendireceğiz. İlke olarak baş tacı edineceğiz. Şirk sebeplerinden bir diğeri Allah'tan daha fazla yaratıkları sevmek. Dolayısıyla herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmek, Allah'tan korkar gibi herhangi bir şeyden korkmak, ikisi beraber bulunduğu zaman özellikle ya da sadece Allah'ı sever gibi herhangi bir şeyi sevmek şirkin sebeplerindendir. Bu özellik insanı şirke götürür. Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 165. ayetinde şöyle buyurur. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları endadı, eşleri, benzerleri ilah olarak kabul eden ve onları sevenler ve onları Allah'ı severcesine yüceltenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu keşke bilselerdi buyurulur Bakara 165'te. Dolayısıyla insanların bazılarının Allah'a eş veya benzer ittihaz ederek heykelleri, soyut kavramları, bazı unsurları aşırı şekilde yücelttiklerini, aşırı şekilde sevdiklerini, sanki Allah'ı sever gibi o şeylere bağlı olduklarını görüyoruz, biliyoruz. İşte müminlerin Allah'ı sevmesi, başkalarının başka şeyleri yüceltmesinden, putlaştırmasından, onu aşırı şekilde sevmesinden daha şiddetli, daha büyük, daha önemli, daha güçlü olması lazım. Çünkü başkalarının yücelttiği şey ne kadar olumlu vasıflara sahip olabilir, insanları ne kadar etkileyebilir, ne kadar çekip çevirebilir. Allah'a iman konusunda bir müminin samimiyeti başka şeylere tapanların samimiyetinden çok daha fazla olmalı. Çünkü çok daha sağlam delillere dayandığı için Allah'a ait özellikler başka sahte tanrılarda basit bir şekilde bile yeterli şekilde olamayacağının değerlendirilmesiyle Allah'ı sevmenin çok daha büyük olması gerekir. Müminler Allah'ı başkalarının başka şeyi sevmesinden çok fazla sevmek zorundadır. Bir putperestin putunu sevdiği kadar, ahirete inanmayan bir insanın kendisini başka yolda feda edecek kadar, bir şeyi aşırı sevmesi kadar, bir futbol fanatiği kadar, efendim bir yıldız denilen, sanatçı denilen ne kadar ahlaki seviye veya kalitesi olduğu tartışılabilecek insanları görünce ayılıp bayılacak, kendinden geçecek, hayran olacak şekilde aşırı sevenlerin sevgisi kadar Allah'ı sevmediğimiz müddetçe, hatta bunların sevgisi kadar değil, bunların sevgisinden çok daha fazla Allah'ı sevmediğimiz müddetçe, Bakara 165. ayete göre biz mümin tanımına giremeyiz. Müminlerin Allah'ı başkalarının başka şeyi sevmesinden çok daha fazla sevmesi gerektiği için bizim sevgilerimiz her şeyden önce Allah'a odaklanmalı ve o sevgi her sevgiden çok daha fazla olmalıdır. İşte böyle olmazsa, başka şeyi daha fazla seversek ya da Allah sevgisine eş değerde başka şeyleri de seversek, o zaman tevhidden ayrılmış, şirke düşmüş oluruz. Şirkin sebeplerinden birisi aşırı sevmektir, aşırı yüceltmektir. Hatta bu sevdiğimiz, aşırı yücelttiğimiz varlık peygamber bile olsa bu işin şirk olma vasfını değiştirmeyecektir. Malum ki Hazreti İsa Allah'ın bir peygamberidir. Hazreti İsa'yı sevmekte çok aşırıya gittiler. Allah'ı sever gibi, Allah'ı sevmeye eş bir sevgiyle Hazreti İsa'yı sevdikleri için Hazreti İsa'yı putlaştırmış, onu Allah'a şirk koşmuş oldular. Bu özellikleriyle de Hristiyanlar müşrik vasfını kazanmış oldular. Kafir olma özelliğine girmiş oldular. O yüzden sevdiğimiz ne olursa olsun, isterse olumlu özellik olsun, dolayısıyla bazı olumlu özellikleri sevmek, dolayısıyla atamızı, babamızı sevmek, kendimizi sevmek ya da Allah'a yakın olduğunu zannettiğimiz, hatta bilmiş olsak bildiğimiz bir alimi, bir takva sahibi, salih insanı sevmek, ölü bir kimseyi, yatırdaki insanı, türbedeki insanı sevmek ya da işte İslam'a hizmet ettiğini düşündüğümüz bir alimi, takva sahibi, bir efendiyi sevmek, eğer aşırı ise, Allah'ın sınırlarını aşacak miktara girmişse, yani Allah'ı sever gibi sevme durumundaysak, bilelim ki tevhidi iptal ettik ve bu davranışımızla Allah'ın dünyada yardımını ve ahirette cennet verme durumunu ellerimizle itmiş olduk demektir. Allah'ı sevmek, Allah için bazı şeyleri sevmeyi gerektirir. Biz sevdiklerimizi Allah için sevmeye çalışırız. Dolayısıyla Allah'ın sev dediklerini sevmeye gayret ederiz. Onun sevmediğini, onunla bağı olmayanları sevmeyiz. Kalbimize sevgilerini yaklaştırmayız. Onun düşmanlarına karşı en küçük çapta bir sevgi beslemeyiz. Onun sevdiklerini severiz. Onu sevenleri severiz. Ama bu sevgide de ölçüyü aşmayız. Allah için sevmek ayrı bir şeydir. Allah gibi sevmek ayrı bir şeydir. Allah'ı sever gibi sevmek ayrı bir şeydir. Allah rızası için bir şeye muhabbet duymak ayrı bir şeydir. Bunları karıştırmamak ve Allah için sevdiğimiz şeyleri Allah'ı sever gibi sevmek ahmaklığına düşmemek şirkten uzak kalmak için önemli unsurlardan biridir. Evet sevgili dinleyiciler, yine Kur'an-ı Kerim bu konuda buyurur ki, Tevbe suresi 24. ayette, de ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, meskenler, sizce Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihad edip savaşmaktan daha sevgili ise, daha sevimli ise Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık kimseleri doğru yola eriştirmez buyurur. Sevgili dinleyiciler, bu ayetten de anlaşılıyor ki, anne babamız da olsa, oğullarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz, akrabalarımız da olsa, malımız, mülkümüz de olsa, evimiz, barkımız da olsa, herhangi bir şeyi, Allah'ı, peygamberini, Allah yolunda cihadı sever gibi sevmemek, bu sevdiklerimizi Allah'a, peygamberine ve Allah yolunda cihada, savaşa tercih etmemek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bu sevgiler karşılaşınca, herhangi birini tercih etmek durumunda olunca Allah'ı tercih etmek, Allah'ı tercih etmenin bir gereği olarak peygamberin yolunu, sünnetini tercih etmek, onun bir neticesi olarak peygamberin Allah'tan getirdiği, Kur'an'la emredilen hususların, özellikle Allah yolunda cihad etmenin yolunu tercih etmek zorundayız. Başka şeyler bizi Allah'tan alıkoyuyorsa, bizi cihattan alıkoyuyorsa, peygamberin yoluna ters düşüyorsa, ona en küçük çapta bir sevgi beslememek, onu tercih etmemek, onu reddetmek, mümin olmanın, mümin kalmanın, müvahhid şekilde yaşamanın temel özelliklerindendir. Yoksa başka şeyi aşırı şekilde sevdiğimizde, o sevdiğimiz şey isterse doğru ve güzel olsun, bu aşırı sevgi onu putlaştırmaya götürür. Dolayısıyla insanı da şirke ulaştırır. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ buyurur hadis-i şeriflerinde. Yani sizden herhangi biriniz beni annesinden, babasından, evladından daha çok sevmediği, diğer insanlardan daha çok sevmediği, kendinden bile daha çok sevmediği müddetçe iman etmiş olmaz. Gerçek anlamda mümin olmuş olmaz der. Biz herhangi birisinin emirlerini, tavsiyelerini Allah'ın ve Resulünün emirlerine tercih edersek, onları daha önemsersek gerçek manada iman etmiş olmayız. Başkalarını yücelttiğimiz gibi kendi hevamızı, kendi arzularımızı, kendi keyfimizi, kendi canımızın istediğini, kendi görüşlerimizi Allah'a, Resulüne rağmen tercih edersek, bunları daha birinci derecede ölçü kabul eder gibi aşırı şekilde önemseyip aşırı şekilde meyledersek, o zaman gerçek anlamda iman etmiş olmayız. Nefsimizi putlaştırmanın, hevamızı, keyfimizi tanrılaştırmanın, dolayısıyla Allah'a şirk koşmanın yollarından bir tanesi, Allah'ı, Resulünü sever gibi onları tercih etmemiz gereken yerde, kendi keyfimizi tercih ettiğimizde, Allah'ın Resulünün emrine ters düştüğü halde, kendi keyfimizin isteklerini daha önemsediğimiz, daha birinci dereceye aldığımız, ölçü kabul ettiğimiz durumda, işte kendi keyfimizi bile tanrılaştırmış, Allah'a şirk koşmuş duruma götürebiliriz. Allah hepimizi bu tür yanlışlıklardan muhafaza eylesin. Şirk sebeplerinden birisi aşırı hürmet ve saygıdır. Diğer varlıkları Allah ve Resulünden çok sevmektir diyorduk. Yine bir ayeti kerimeyi bu noktada meal olarak belirtmiş olalım. Bakara suresi 96. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Sen Yahudi ve müşriklerin dünya hayatına daha düşkün olduklarını görürsün. Her biri ömrünün 1000 yıl olmasını, 1000 yıl kadar uzun yaşamayı ister. Oysa uzun ömürlü olması onu azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yaptıklarını görür buyurur. Bu ayette dünya sevgisinin, hayata düşkün olmanın, hele hele Allah için ölünmesi gerektiği zaman ölmekten korkmanın, yani dünyayı ahirete tercih etmenin müşriklerin ve Yahudilerin bir özelliği olarak vurgular. Dolayısıyla dünyaya aşırı şekilde meyletmek, dünyayı ahirete tercih etmek, dünya sevgisi içerisinde bulunmak şirk sebeplerinden biridir. aşırı şekilde sevilen, yüceltilen bir şey için her türlü zahmetlere, sıkıntılara insan katlanır ve o ister istemez ölçüyü taşıran, kaçıran bir kişinin Allah'ı sever gibi başka bir şeye, dünya ve dünyanın içindekilerine muhabbet duymasına sebep olur ve kişiyi tevhidden uzaklaştırır. Evet sevgili dinleyiciler, bir diğer şirk sebebi de haddi aşmaktır, taşkınlık yapmaktır. Şirk ve küfrün sebeplerinden biri Kur'an'da bela fiiliyle anılan, Türkçesi başkalarına karşı aşırı kibri yüzünden haksız ya da hukuksuz davranışlarda bulunmak olan bir durumdur. Bagiliktir Kur'an'ın ifadesiyle. Yani haddi aşmaktır, taşkınlıktır. Bu siyasi erki, siyasi gücü, otoriteyi elinde bulunduranlar tarafından yapılırsa buna tağutluk denilir. Yok, böyle bir siyasi güç elinde olmasa da herhangi bir insan tarafından bu haddi aşmak, bu taşkınlık yapılırsa Kur'an'ın bagî dediği haddi aşan, dolayısıyla ölçüsüz bir şekilde taşkınlık yapan insanın durumu ifade edilmiş ki olur ki bu da şirkin sebeplerinden biridir. Şura suresi 27. ayetin mealinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Eğer Allah rızkı kullarına ölçüsüz verseydi mutlaka yeryüzünde bağy ederler, bağyilik yaparlar, küstahlaşırlardı. Ama o Allah bir ölçü dahilinde dilediğini insanlara dağıtıyor, dilediğini indiriyor buyurur. Dolayısıyla Allah'ın rızklarımızı, nasiplerimizi ölçüsüz şekilde vermemesi, bize aşırı şekilde zenginliği veya dünya varlığını ihsan etmemesi Allah'ın rahmetinden dolayıdır. Allah'ın nimetinden dolayıdır. Bizi sevdiğinden dolayıdır. Hani halkın bir duası vardır, güzel bir dua. Az verip azdırmasın, çok verip gezdirmesin diye. Çünkü az verilenler mümkün ki zor durumda kalabilirler ama çok verilenler azgınlaşırlar, haddi aşarlar ve çoğunlukla Allah'ın ölçülerine uymayan taşkınlıklar içerisinde bağ yederler, hadlerini, sınırlarını aşarak çılgınca yaşarlar, azgınlaşıp kendilerinin de toplumun da zarar göreceği bir sürü fesada, ahlaksızlığa, zulme meylederler. Onun için haddi aşmak, dünya varlığına daha çok sahip olmanın çoğunlukla beraber yürüdüğü bir anlayış olabilir. Allah'ın verdiği nimetleri, Allah'ın gösterdiği istikamette helal yoldan kazanıp helal yolda harcamaya çalışmak ve haddi aşmamak, aşırı şekilde tüketici, aşırı şekilde dünya ve malına meyledici özellikler içerisinde olmamak, dünya sevgisini gönlümüze fazla yerleştirmemekle alakalıdır. İşte Kur'an-ı Kerim böylesine azgınlaşanlardan örnekler verir. Mesela Karun'u dünya malı yüzünden haddi aşan bir insan tipine örnek olarak Kur'an-ı Kerim hepimizin o tipe benzemememiz gerektiğini, Karunlaşmamak için bütün gücümüzü sarf edip tevhidi ilkelere sahip olmamızı emreder. İşte Karun'la ilgili ayet-i kerimeyi haddi aşmak, bagî olmak ya da tağut olmak noktasına gitmemek için Allah'ın verdiği örnek olarak vurgulayabiliriz. Kasas suresinin 76-77. Ayetlerinin mealini vermiş olalım bu Karun'la alakalı. Karun, Musa ümmetindendi ama o toplumda kendini bilmez bir bagî, taşkın oldu. Haddi aşan insan oldu, azgın oldu. Biz ona öyle bir hazine vermiştik ki onun anahtarları güçlü bir topluluğa ağır geldi. Kavmi ona demişti ki, şımarıp böbürlenme, Allah taşkınlık edenleri sevmez. İyilik yap, ihsan et, Allah'ın sana verdiği ile dünyadan da nasibini unutmadan ahiret yurdunu ara ve dünyada fesat çıkartmaya meyletme, niyetlenme. Allah bozgunculuk yapanları hiç sevmez. Bugünkü karunlaşan insanlara bu mesajları bile toplumda yeterli bir şekilde verenler bulunmuyor ise hepimize çok büyük veballer düşmektedir. Dolayısıyla karunlara taşkınlık etmemesi gerektiğini, insanlara iyilik yapması gerektiğini, Allah'ın ölçülerine uyması gerektiğini, ahiret yurdunu önemsemesi gerektiğini, fesat çıkartmaması gerektiğini, bozgunculuğa engel olacak şekilde müsaade edilmemesi gerektiğini hatırlatan, anlatan, uyaran insanların olması lazım. Ama bu uyarılara rağmen Karun nasıl onların sözünü dinlememiş, Musa aleyhisselama itaat etmemiş, ona iman edenlere uymamış ve dünya malının çokluğundan dolayı, ki onun malının çokluğu ayette öyle anlatılıyor, hazinelerinin anahtarlarını insanlar çok zor taşıyorlar. Yani o kadar çok hazineleri var ve o kadar çok kilitleri, anahtarları var ki o anahtarların taşınması için bile özel köleler tutuluyor ve çok zorluklarla o anahtarlar taşınıyor. Dolayısıyla ne kadar fazla malının, mülkünün, hazinesinin olduğunu, tabii ne oldu, kime ne kadar yarayış getirdi. Bir insanın dünya hayatında çokça malı, varlığı, mülkü olsa, hazinesi olsa, yiyip içecek özellikleri çok sınırlıdır. Midesinin bir kapasitesi vardır. Elbise olarak giyebileceği bir sınır vardır. İşte ev veya eş olarak yararlanabileceği bir sınır vardır. İnsanın melekeleri, kabiliyetleri, zevk alacak özellikleri sınırlıdır. Her şeyi sınırlı olduğu gibi. Kaldı ki Allah bir dert verir, bir sıkıntı verir. O kendi malından, varlığından bile yeterince yararlanamayabilir. Nice zenginler vardır ki fakirler kadar rızkı fazla değildir, yeterli değildir. Açlık çekmekte, borç çekmekte ya da ağızlarının tadı olmadığı için ya da Allah yedirmediği için ya da Allah başka hastalıklar verdiği, söz gelimi şeker hastalığı gibi diyet gerektiren hastalıklar verdiği için, diyabet gibi problemlere sahip oldukları için, sevdiklerinden doya doya yiyemeyecekleri bir problem olur. Ya da Allah onlara bir apartman sevgisi, bir fabrika sevgisi verir ve habire apartman yaptırmak için hatta borçlanırlar, paraya ihtiyaç duyarlar. Çok zengin oldukları halde hayatları hiç de hoş olmayacak sıkıntılarla, zahmetlerle geçer. Ya da paralarını destelemekten, bankaya yatırmaktan zevk alırlar, paralarını yiyemezler. Pintilikleriyle, cimrilikleriyle sürünür giderler. Ya da diyelim ki paralarından yeterli bir şekilde dünyada yararlandılar. Gezdiler, tozdular, yediler, içtiler. Gönüllerini ne kadar huzura götürebilir bu gezme, tozma, eğlenme, yiyip içme? Parayla saadet olmaz diye insanlar şiirini, şarkısını yapmış. Dolayısıyla bu gerçeği inanan, inanmayan insan bile kabullenmiş. Dolayısıyla saadetin, huzurun, mutluluğun daha başka yerlerde olduğunu, Allah'ı yeterince hatırlamakta, ona ibadet ve kulluk yapmakta olduğunu bilmek zorundayız. İşte karunlaşan insanlar bu gerçeği unuturlar, bilmezlikten gelirler, azgınlaşırlar, haddi aşarlar ve şirk sebeplerinden, şirk yollarından birine böylece girmiş olurlar. Yine şirkin sebeplerinden bir tanesi sevgili dinleyiciler, utuv ve tuğyan, yani çılgınlık ve azgınlıktır. İnsanların çoğu, özellikle refah içinde zengin bir hayat yaşamaya başladıkları zaman çılgınlık ve azgınlık sebebiyle Allah'a ve onun vahyine karşı burun kıvırıp meydan okuyarak şirkin ve küfrün alçaklığına saplanırlar. Kur'an şöyle buyurur Yunus suresi 11. ayetinde. Oysa biz bize kavuşmayı ummayanları, ahireti düşünmeyenleri, azgınlıkları yani tuğyanları içinde bırakırız da bocalayıp dururlar. O yüzden Allah'ı, ahireti unutmamak, hesabı unutmamak mecburiyetimiz var. Allah'ı, ahireti, hesabı, Allah'a itaat edip etmediğimizden, Allah'ın nimetlerini nasıl kullanıp kullanmadığımızdan hesaba çekilmeyi unuttuğumuzda şirkin yollarına girmiş olabiliriz. Şirkin sebeplerinden bir diğeri istinadır. Kendisini yeterli görmektir. Zenginlik ve refahla şımarmaktır. Gurur ve kibirdir. Dünyevi endişelerin aşırılığıdır. İnsanın kendi kendini yeterli görmesi ve kendi dışında ilahi bir güce ihtiyacı olmadığını zannetmesi, tarihten beri çokça insanların bulaştığı bir anormalliktir, hastalıktır, arızadır. Teknolojinin baş döndürdüğü dünyamızda insanlar bu ürünlerinin kulu olarak Allah'ı daha fazla unutmuşlar ve yaptıklarına tapınmaya başlamışlardır. Alak suresinin 6 ila 8. ayetlerinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kella innel insane leyatga. Hayır, doğrusu insan istina ederek, kendi kendine yeterli olduğunu zannederek tuğyan eder, azgınlık ve taşkınlık eder, tağutluk yapar, azgınlık eder. Oysa dönüş Rabbinedir buyurulur. Dolayısıyla dönüşün Rabbe olduğunu unutan, ahirette hesaba çekileceğini aklına getirmek istemeyen insanlar, kendi kendilerini yücelterek, bu benim bilgim sayesinde bana verildi diyerek, kazandıklarını tümüyle kendine ait, kendi mülkü, kendi aklının neticesi olarak görüp kendini yücelten insanlar, şirk yollarına girmiş, şirk sebeplerine müracaat etmiş olmaktadırlar. Şirkin diğer bir sebebi cebbarlıktır. Yani insanın büyüklük taslayarak kendi kendine yeterliliğini tahakküm biçiminde, başka insanlara dayatma biçiminde ortaya koymasına cebbarlık denir. Bu da şirkin ve küfrün sebeplerindendir. Kendini bu pozisyonda gören bir insan Allah'a iman ihtiyacı duymaz, onu tanımaz. Kendini küçük dağların yaratıcısı gibi her istediğini yerine getirebilen, güçlü, elinde yetki olan, astığı kestiği kestik şeklinde zalim, cebbar özelliğiyle Allah'a müracaat etme ihtiyacı duymaz. Allah'ı tanımak istemez. Mü'min suresi 35. ayette bu özellik vurgulanır. İşte Allah her büyüklük taslayan ve cebbar kalbe böyle mühür vurur. Onların inanmasına giden yolları tıkar der. Tabii ki bu insan önce kendi hidayetini kendisi tıkamış, kendi yolunu kendi yanlış bir şekilde çizmiştir. Bu yolda da ısrarla sebat ettiği için Allah onun kalbini hidayete doğru mühürler. Kimlerin kalbini mühürler? Büyüklük taslayan, cebbar olan insanların, cebbarlık taslayan insanların kalbini mühürler. Yani büyüklük taslayan, kendini yeterli gören ve başkalarına da tahakküm eden, onları da zorla çekip çeviren, yönlendiren insanların. İşte bu da bir şirkin sebebidir. Yine Kur'an'a göre şirkin bir diğer sebebi, çoğunluğa, sürüye uymak, zanna tabi olmaktır. Yani bugünkü tabirle çoğulculuk anlamındaki demokrasi şirkin sebeplerinden bir tanesidir. Hemen ayet-i kerimeyi okuyayım. Aklınıza tartışma veya konunun farklı yönleri gelmeden. En'am suresi 116. ayetin meali. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan, yani kesin olmayan bilgiden, tahmin ve teoriden başka bir şeye tabi olmaz, yalandan da başka söz söylemezler buyurur. En'am 116. ayeti kerimesi. Dolayısıyla bu ayette yeryüzündeki insanların çoğunun doğru yolda olmadıkları, onların çoğunluğuna uyulduğunda insanların Allah'ın yolundan sapacakları, şirke gidecekleri vakası vurgulanır. Hristiyanların, Yahudilerin yoluna uymak ayrı ayetlerde de yasaklanır. Dolayısıyla bugünkü dünyanın meylettiği gibi Avrupa Birliği veya işte Hristiyan Birliği ya da Hristiyan ve Yahudilerin yoluna tabi olmayı ya da insanların çoğunluğunun istediği doğrultuda gitmeyi, çoğunluğun görüşüne tabi olmayı, çoğunluğun hakem kabul edilmesini, çoğunluğun doğru üzerinde birleştiği değerlendirmesini Kur'an sapık bir yol olarak, Allah'ın yolundan sapma olarak görür ve sen insanların çoğuna uyarsan Allah'ın yolundan seni saptırırlar der. Peygamber'e ilk anlamda hitaptır. Peygamberi bile çoğunluğa uyduğu zaman Allah'ın yolundan saptıracaklar ise herhangi bir ferdi, Müslüman da olsa herhangi bir ferdi çoğunluğa uyduğunda o çoğunluğa uymak Allah'ın yolundan saptırması haydi haydi geçerlidir deriz. Dolayısıyla şirk unsurlarından biri uydum kalabalığa demektir. Çoğunluğa uymaktır. Batıya kul ve köle olmak ve o dünyanın gidişatına Allah'ın haram saymasına, küfür ve şirk saymasına rağmen tabi olmak şirkin unsurlarından biridir. Hakikat adına, doğru adına hiçbir şey ifade etmeyen zannın, ki Yunus suresi 36, Necim suresi 28, peşine düşmek insanı yine Allah'a şirk koşmaya En'am 116 ve 148'de ifade edildiği gibi ulaştırır. Allah'a şirk koşmanın ve sahte tanrılara tapmanın, zanna tabi olmanın, tahmin ve teorilere yaslanmanın dışında hiçbir dayanağı yoktur. Dolayısıyla çoğunluğun doğru yolda olduğu bir teoriden, bir zandan, bir iddiadan ibarettir. Çoğunluk ve teori, çoğunluk ve zan at başı giden unsurlardır ki Kur'an bunu beraber bir problem olarak gündeme getirmektedir. Akıllı insan böylesine tahminlere, teorilere, varsayımlara yönelmez ve o gerçekten doğru olan, şaşmaz, ilahi, doğru, mutlak prensiplere uyarak dünyasını da ahiretini de kurtarmaya yönelir. Yine şirkin sebeplerinden bir tanesi aklı kullanmamak, Allah'ı yeterince tanımamak, cahillik, Allah'ı ve onun tasarruflarını bilmemek, Allah'ın tasarruflarında ölü veya diri bazı insanların ortak olabileceğini düşünmek, Allah'ın yanında küçük veya ona benzeyen tanrılar düşünüp Allah'a ait bazı özellikleri, ölmüş veya hayatta olan bazı şahsiyetleri, Allah'a ait bazı özellikleri yerine getirebilecek, onun sıfatlarına sahip olan, onun yeryüzünü çekip çevirdiğini düşünen, efendim, onun yüzünden insanların helak olmadığını, varlığını sürdürdüklerini düşünmesi gibi yanlışlıklar şirk sebeplerinden biridir. Yine şirkin sebeplerinden biri sadece hissedilebilene, beş duyu ile algılanabilene inanıp hissedilemeyeni inkar etmek, duyu organlarının ilahlaştırılması, gayba iman etmeme gibi hususlardır. Bunlar da insanı şirke götürür. Çağdaş bilimin, çağdaş eğitim teorilerinin işte sadece laboratuvarlara dayanması, beş duyu ile algılanabilene bağlanması ve vahyi gerçekleri ilmin vasıtası olarak kabul etmemesi, gayba iman etmemek gibi prensipler insanları şirke götüren çağdaş ciddi problemlerdir. Yine şirkin sebeplerinden biri insanlara tevhidi davetin yeterli şekilde yapılmamasıdır. İnsanlar tevhidi bilmeyince, şirki tanımayınca şirkten kaçınması da mümkün olmuyor. Hangi problemlerin şirk olduğunu, şirkin sebeplerini insanlara diğer öğretilen hususların en başında öğretilmediği müddetçe insanlar şirke adım adım her gün çok daha fazla yaklaşıyor. Camilerde bile tevhidden, şirkten ne kadar bahsedilir? Bir cuma namazında, hutbelerde veya vaazlarda Kur'an'ın en fazla önem verdiği konu olan tevhid ne kadar gündeme gelir? Kur'an'ın en önem verdiği şirkin izale edilmesi, düşünce, inanç, davranış, yaşama, eylem alanlarında şirki, putperestliği yok etmeyi birinci hedefleri içerisinde alan Kur'an'ın ve peygamberlerin yolu ne kadar insanlara çağdaş özelliklerle karşılaştırılarak, çağdaş görevlerimiz hatırlatılarak verilir, anlatılır, öğretilir. Dolayısıyla camilerde veya Kur'an kursları, imam hatiplerde bile yeterli bir şekilde tevhid üzerinde durulmuyor. Şirkin görüntüleri, çağdaş görüntüleri değerlendirilmiyor, anlatılmıyorsa insanlar nasıl bunlardan, şirkten uzak kalacak, nasıl tevhidi çizgisini ölünceye kadar sürdürecekler? Tabii ki çok zordur. O yüzden bunların yeterli bir şekilde toplumda anlatılmaması şirk sebeplerinden biri olabilir. Yine insanlara yarını, ahireti uzak gösteren bir yaklaşım, ahiretin ihmal edilmesi, yarının, ahiretin önemsenmemesi, ihmal edilmesi, batıl umutlar, istikbalin sadece dünya hayatıyla sınırlı şekilde düşünülmesi, evlatlarının geleceği, istikbali düşünülürken sadece dünya açısından olayın değerlendirilmesi, insanın yarın için yatırım yapması diye düşünülürken ahiret değil de ihtiyarlık ile sınırlı bir yarın hesap edilmesi de şirkin unsurlarından, şirk sebeplerinden biridir. Dolayısıyla insan her şeyden önce ahirete hazırlanmalı, onu önemsemeli ve yaptığı davranışlar açısından onu önceliklemelidir. Bir diğer şirk sebebi de şeytanın aldatması, şirk düzenlerinin ve müşrik çevrelerin, İslam'a teslim olmayan ailenin, arkadaş grubunun, medyanın, eğitimin etkisidir. Bütün bunlardan uzaklaşmak ve ilahi vahiy ile bağlantımızı devamlı sağlamlaştırmak mecburiyetindeyiz.
Evet sevgili dinleyiciler, şirk sebeplerini vakitin el verdiği oranda izah etmeye çalıştım. Hepimiz bildiğimiz bu şirk sebeplerine en küçük çapta yaklaşmamak, ondan cehennemden kaçar gibi kaçmak ve tevhidin kurtarıcı nefesine gönül vermek, ona meyletmek mecburiyetindeyiz. Şirk çeşitlerini, şirkin çağdaş görüntülerini, boyutlarını, güncel şirki ve değişik şekillerde ortaya çıkan çeşitlerini anlatmaya çalışacağım inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tevhid üzere, şirkten kaçınmış, müvahhid bir çizgi üzere yaşamak için gayret sarf edin. Allah bu noktada gücümüzü, gayretimizi, sayımızı artırsın inşallah.